İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Ankara hareketleniyor. Meclis açıldı, gündem yoğun. Mecliste bu hafta neler görüşülecek? Bugün başlıyor görüşmeler, genel kurul çalışmaları. Onları konuşacağız. Siyasi partilerin ABD gezileri var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlarla ilgili izlenimlerimizi, kulis bilgilerimizi paylaşacağız. Tabii bir de Amasya'da yaşanan ve 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazası. Bir ihmal mi var? Önlenebilir miydi? Bunları konunun uzmanı bir yöneticiyle konuşacağız. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ayhan Yüksel bizlerle birlikte olacak. Ayhan Bey'le saat 15.30'da bağlanacağız ve sorularımız var, bilinmeyenler var, tartışılan konuları var. Bunları açıklamasını isteyeceğiz. Ayhan Bey zaten Amasya'daki kazayla yakından ilgileniyor ve oradaki gelişmeleri bize sıcağı sıcağına anlatacak. Bazı yeni iddialar var. Onları da kendisine yönelteceğiz. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. Aslında unutulmuştu. Başörtüsü meselesi. Dediler ki yasal güvenceye kavuşturalım. Kılıçdaroğlu böyle bir öneri getirdi ve meclise bir yasa teklifi sundu. Arkasından AK Parti'den gelen bir tepki var. Dedi ki ya yasa olmasın, madem böyle bir öneriniz var, bunu anayasaya koyalım, daha sağlam olsun dediler. Tabii yepyeni bir durum ortaya çıktı. Küllenmiş bir o konu, unutulmuş, şu anda da bir sorun yaşanmıyor. Birdenbire karşımıza bir başörtü sorunu tekrar çıktı. Gelen bilgiler şöyle, Adalet Bakanlığı bir anayasa değişiklik teklifi hazırladı ve bu teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi danışmanlarıyla bu teklifi inceleyecek ve ondan sonra meclis genel kuruluna, meclis başkanlığına sunulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bununla ilgili belki Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yapacak, öyle söyleniyor. Ondan sonra son şekli verilecek. İlk bilgiler 24 ve 41. maddelerde değişiklik olacağı şeklinde. 24. maddelerde şöyle bir ifade, anayasada şöyle bir ifade kullanılması öngörülüyor. Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması, kamu hizmetlerinde görev almalarında ve eğitim öğretim hayatında ayrımcılık olarak kabul edilemez. Böyle bir ifadeyle bu başörtüsü meselesi anayasaya da girmiş olacak. Böyle bir çalışmadan söz ediliyor. Tabii bu ifadelerde değişiklik olur mu olmaz mı, onu Cumhurbaşkanı'ndan son şekli meclis başkanlığına verilirken göreceğiz. 41. maddede öngörülen değişiklik ise şu anda aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır deniliyor. Bu eşler arasında ibaresi biraz muğlak bulunmuş. Buna bir yeni ifade getiriliyor. Aile ve kadın, aile kadın ve erkekten oluşur tanımı getiriliyor. Tabii 41. maddedeki eşitlik kavramı da yer alacak. O da kalacakmış. Bu nereden çıktı? Yani aile kadın ve erkekten oluşur ifadesi nereden çıktığı sorusu var. Orada da son dönemde dünya çapında bir kampanya şeklinde ilerleyen ve aileyi hedef aldığı konusunda ciddi uyarılar yapılan LGBT konusunu içerdiği söyleniyor. Biliyorsunuz dünyanın bazı ülkelerinde bu konuda sert tedbirler var. Bunu da anayasaya koymak gibi bir eğilim ortaya çıkmış. Peki ne olur diye soracak olursak, bu Cumhurbaşkanı'nın son çalışmasını tamamladıktan sonra meclis başkanlığına sunulacak. Şimdi ne olur bundan sonrası diye bir soru gelirse, aldığımız kulis bilgileri şöyle: CHP yasada ısrar edecek, anayasaya konmasını istemiyor. CHP'nin yasa önergisini iktidar desteklemeyecek, iktidarın anayasa değişikliği önerisini de muhalefet desteklemeyecek. Öyle bir hava gözüküyor. Dolayısıyla ikisi de boşa çıkacak. Biraz türbüne oynama, işte kamuoyunu etkilemeye yönelik bir seçim öncesinde bir pozisyon alma söz konusu. Burada muhalefet içinden bazı partiler iktidara destek verir mi? Onu bilemiyoruz. Şu anda buna yönelik bir ışık yok. Ama belli ki bunu bir seçim öncesi tartışma malzemesi yapacaklar. Hukukçular ise, yani bu konuda uzman hukukçular ise, yani bu anayasanın bambaşka bir metin olduğunu, yani anayasanın içine her şeyi böyle çuvala doldurur gibi doldurmanın doğru olmadığını düşünüyorlar. Yani başörtüsü meselesinin bir anayasa değişikliği olarak ele alınmasını pek doğru bulmuyorlar. Yani bunun bir önü açılırsa anayasaya her şeyi doldurulmaya kalkılır. Ve anayasada değiştirilmesi çok zorlaştığı için, yani bu ciddi sorunları da beraberinde getirir deniyor. Evet, mecliste bu hafta başlayacak muhtemelen. Şu anda meclis başkanlığına soruldu. Cuma günü Cumhurbaşkanı yardımcısı bir sunum yapması bekleniyor. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi. Mecliste önümüzdeki günlerde gündem bu olacak. Yani teklifin ana rakamları da çıkmış durumda. Buna göre önümüzdeki yıl bütçemiz 4 trilyon 423 milyar lira olacak. Gelir kaleminde ne gözüküyor? Yani bütçe bu kadar ama bunun hepsinin gelir karşılığı var mı? O da gözüküyor. 3 trilyon 726 milyar lira. Yani 660 milyarlık bir açık söz konusu. Peki bu açık nasıl karşılanacak? Bu açık da borçlanma yoluyla karşılanacak. Bu da zaten belirtiliyor hazırlanan taslakta. Bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı da %3,5 olarak öngörüldüğü bilgisi teklifte yer alıyor. Tabii açık bir bütçeyle enflasyon ne olur, nasıl bir seyir görürüz? Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz bütçe açığımız vardı ama 800 milyarın üstünde bir ek bütçe çıkarmak zorunda kaldık. Bu rakamlar tutar mı, tutmaz mı? Enflasyon inişe geçecek deniyor. Belki baz etkisi nedeniyle belli bir iniş olur ama şu anda gelen bilgiler enflasyondaki artış sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Burada da dinleyicilerimizi bir uyaralım. İşte tartışmalar yapılıyor televizyonlarda, işte basında falan. Yani işte hızlı bir şekilde enflasyon düşecek deniyor. Sıkıntı şu: geçen sene Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında enflasyon oranları çok yüksekti. Bu yıl bugünkü, yani şu andaki şekliyle devam etse bile geçen senenin altında kalacağı için 12 aylık enflasyonda belli düşüşler olacak. Kaldı ki gıda sektöründe bazı sıkıntılar var. Belki beklendiği kadar da düşmeyebilir deniyor. Bu tür görüşleri savunanlar da var. O nedenle yani ne kadar tutar bu hesaplar? Ek bütçe ihtiyacı doğar mı? Bilemiyoruz. Yani inşallah tutar diyelim. Hazırlanan orta vadeli programlar var. Bu programlar ne yazık ki Türkiye'de çok garip oldu. Neden garip oldu? Yani hazırlanan program birinci ayında çöküyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O zaman da hazırlanan programlara güven kalmıyor. Mesela işte döviz kuru diyorlar ki yıl sonunda şu olacak. Oysa ki bir ay sonra döviz kurları o rakama ulaşıyor. Öyle olunca da güven biraz sarsılıyor doğal olarak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, bütçe konuşulacak. Önümüzdeki, biliyorsunuz, mecliste genel kuruluna inecek. Önce plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Sonra genel kurulda konuşulacak. Bunlar yapılırken de ilgili birimlerin arasına başka bir yasa sokulamıyor. Bütçe bitene kadar başka yasa görüşülemiyor. Onun için mecliste de gündemi, Türkiye'nin de gündemi bütçe olacak. Belki bunu daha geniş bir şekilde önümüzdeki günde de ayrıntılara ulaştıkça, sunum yapıldıktan sonra da daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ama 4,5 trilyona yakın bir bütçeyle karşı karşıyayız. Evet, burada en önemli konu tabii dar gelirlerin, sabit gelirlerin durumu. Ciddi bir hayat pahalılığı var. Toplumun birçok kesimi etkileniyor. İşte ev kiralarını konuşuyoruz. Neredeyse maaşa denk gelen kiralardan söz ediliyor. İşte İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, büyük şehirlerde. Fiyatlar o kadar yükseldi ki tersine göç başladı. Yani memurlar eskiden buralara, büyük kentlere gelmek için torpil yaparlardı. Şu anda taşraya gitmek için, ilçelere gitmek için torpil yapmaya başladılar. Bu tür bilgiler alıyoruz. Neden öyle yapıyorlar? Çünkü oralarda kiralar nispeten daha düşük. Bu nedenle büyük şehirlerden geçinebilmek için taşraya gitmek, emeklilik sürelerini orada doldurmak gibi bir çaba içerisindeler. Bu durum ne kadar devam eder? Öyle çok da kısa sürede bitecek gibi gözükmüyor. Evet, siyasette ne oluyor? Ona baktığımız zaman da karşımıza Amerika çıkıyor. Neden Amerika çıkıyor? Siyasi partiler bu aralar Türkiye'den önce kendilerini Amerika'ya beğendirmek gibi bir çaba içerisine düştüler. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Orada bir takım temaslar oldu. Yani bu ziyaret çok tartışıldı. Tartışılmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Parti içinde de tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Çünkü yani karar verilişi, programı, randevuları kim aldı, nasıl alındı, kimlerdi bunlar, neden onlarla alındı? Bütün bunlar şimdi sorgulanmaya başlandı. Bir de ziyaretteki esrarengiz tavırlar var. O da kafaları çok karıştırdı. İşte hep konuşulan 8 saat Kılıçdaroğlu nereye gitti diyor. O diyor ki uçakla gitmedim, arabayla gittim, New York'a gittim, bir video çektim, oradan Washington'a gittim diyor. Yani 5 günlük bir gezi, bunun yaklaşık 2 günü yolda geçiyor. Amerika uzak bir yer biliyorsunuz. Jet lag'ı da düşünürsek sıkıntılı bir yolculuk yapılıyor. Bu yolculuğun 8 saatini hem de gündüz vaktini karayoluna ayırmak, ya demek ki Amerika gezisi çok o kadar da önemli değilmiş gibi bir algı yaratıyor. Hani Cumhurbaşkanı Birleşmiş Millet toplantısına erken gitmişti. Sonra parkta, Amerika'da New York'taki parkta oturmuştu. Orada gene vatandaşlarla sohbet etmişti. Bu da çok eleştirilmişti. Yani o kadar madem zamanın vardı, niye başka işler olmadı? Yani geç gitseydin falan diye eleştiriler de yapılmıştı. Şimdi 8 saatin neredeyse bir gününü yola harcamak bilmiyorum ne kadar doğru bir iştir. Yani ben birçok heyetle Amerika'ya gittim. Oradaki programlar yani bir anlamda sıkışıktır. Hele böyle kısa süreli gezilerde bir gününü yola harcamak bilmiyorum ne kadar akıl işidir. Şimdi CHP'de tartışma büyüyor. İşte dediğimiz gibi eleştiriler arttı. Şimdi günah keçisi aranıyor. İşte bir danışmandan söz ediliyor. İsmini biliyorum ama şimdi söylemem belki doğru olmaz. Hırslı bir danışman ifadesi kullanılıyor. Onunla ilişkisi olan bir danışmanlık şirketinden söz ediliyor. Öyle gözüküyor ki gerek başörtüsü meselesinde gerekse bu Amerika gezisinde birileri ne bu fatura kesilecek. Ama nasıl kesilir, nasıl edilir bilemiyoruz. Seçim öncesinde ertelendi, kongre ertelendi ama öyle gözüküyor ki seçimden hemen sonra bir kongre var ve bu kongrede nasıl bir sonuç alınacak hep beraber göreceğiz. CHP'nin Amerika gezisini konuşurken birdenbire İyi Parti'den de bir heyet Amerika'ya gitmeye başladı. Yani İyi Parti dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş Amerika yolunda. Yani onlar niye gittiler Amerika'ya? Şimdi Kılıçdaroğlu gitti, hemen arkasından Millet İttifakı'nın iki büyük partisinin Amerika yolunda olması, Amerika'ya gidip gelmesi tabii Türkiye'de de tartışıldı. Neden tartışıldı? İşte Biden iktidara gelirken Erdoğan'ı devirmek istediğini açıkça söylemişti. Bunun için darbe yapmayacağız demişti. Muhalefeti destekleyeceğiz, Erdoğan'ı öyle indireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelere rağmen böyle bir ziyaret tabii tartışılmaya devam ediyor. İyi Partililer ziyaretlerinin nedenini şöyle açıklıyorlar. Amerika, biz diyorlar iktidara geleceğiz. Ziyaretimizin amacı Amerika ile sağlıklı ilişkileri oturtmak. 13 başlık belirledik. Bunların çözüm yollarını konuşacağız diyor. Peki kimlerle konuşacaksınız orada bunları diye bir soru soruldu. Genellikle pek bir açıklama yapılmadı. Yuvarlak ifadeler kullanıldı. Bu yuvarlak ifadeler tabii pek mesela biz gazetecileri çok fazla tatmin etmedi. O nedenle yani İyi Parti'nin de mi ziyaretlerindeki temasları sır olacak sorusu gündeme geldi. O da tabii dikkat çekici. Yani konuştuğumuz gazeteci olarak konuştuğumuz partililerde şu tür tepkiler alıyoruz. Yani önce Kılıçdaroğlu, sonra İyi Parti. Ya ne var bu Amerika'da? Niye gidiyorlar sorusunu bizzat bu iki partinin tabandaki insanlar sormaya başladı. Hele ki dünyada bölgemizde bu kadar kritik bir ortam varken Amerika, Irak'ta, Fırat'ın doğusunda, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye karşı işte terör örgütüyle tatbikatlar yaparken Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırıp oraya yeni silah sevkiyatı ve onların ordusunu eğitme çabası içerisine girmişken Yunanistan'da çok sayıda üst kurmuş, uçak gemileri Girit Adası'na yanaşmış ve Türkiye'yi kışkırtan tavırlar içerisinde bulunurken yani böyle bir ortamda Amerika'ya gitmek veyahut da Amerika'yla bir anlamda işte icazet almaya gitti diyor iktidar. O tür tavır içerisine girmek bilemiyorum ne kadar doğrudur. Onu izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin takdirine bırakalım. Ancak ortada bir manzara var. O da şu. Amerika işte Yunanistan'da çok gerildik. Hemen hemen her gün bununla ilgili bir sürü haber çıkıyor. Adaları silahlandırıyorlar. Yunan Genelkurmay Başkanı daha yeni Midilli Adası'na geldi. Sakız Adası'na geldi. Buradan fotoğraflar yayınlıyorlar. Yani böyle bir ortamda karşımızdakinin Yunanistan olmadığı çok net. Amerika Yunanistan üzerinden Türkiye'yi kışkırtıyor ve aslında bütün uzmanlar şu değerlendirmeyi yapıyor. Eğer Ege'de bir savaş çıkarsa bu savaş Türk-Yunan savaşı olmayacaktır. Türk-Amerika savaşı olacaktır diyor. Böyle bir ortamda buna nasıl bir çözüm bulurunuz? Bu konuşuluyor. Türkiye'nin bölgede güçleri dengelemek için ittifaklar meselesini masaya yatırması isteniyor. Rusya ile ittifak yapılması, Suriye ile işbirliğinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi tartışılıyor. Gerekirse Rusya, Türkiye Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapmalı, Çin buraya gelmeli, İran katılmalı görüşleri savunuluyor. Böyle bir ortamda bu Amerika'ya muhalefetin ilgisi tabii dikkat çekici. Peki AK Parti ne yaptı? AK Parti boş durdu mu? Gördüğümüz kadarıyla o da bak boş durmadı. AK Parti'den de iki tane heyet gitti Amerika'ya bu arada. Gitti ve geldiler. İktidar içerisindeki Amerika'ya yakın kanatlar var. Bu hep bilinen bir durumdur. Bizim Ankara'daki gazeteci sohbetlerinde hep konuştuğumuz konulardır. İsim isim de sayılır kimdir bunlar diye. Onlar da İsrail üzerinden Amerika ile bağ kurmak için çaba sarf ediyorlar. Yani Amerika-Türkiye ilişkilerini bir anlamda tutmaya çalışıyorlar. En azından seçime kadar zaman kazanalım diye yukarıları ikna etmeye çalışıyorlar. Ama onların derdi de Türkiye'nin Amerika'dan kopmamasını, NATO'dan kopmamasını sağlamak gibi bir çaba içerisindeler. O da net bir şekilde gözüküyor. Peki iktidar bu Amerika'ya niye gitti? O da ayrı bir tartışma. Şimdi F-16'lar meselesi var en çok konuştuğumuz. F-16'lar işte Amerika bazı çekinceler koymuştu. Temsilciler Meclisi'ne önerge sormuştu. Onları geri çektiler. Yani Yunanistan'a karşı kullanamayacaksın gibi bir takım Türkiye'nin kabul edemeyeceği ifadeler konmuştu. Onlar geri çekildi. O bir zafer kazanmış edasıyla şimdi bunun propagandası yapılmaya başlandı. Oysa ki yani Türkiye Amerika'dan F-16 alacak veyahut da işte elindeki F-16'ların bakımı yapılacak. Onların kitleri gerekiyor. Şimdi bu sorunu kendileri çıkardılar. Şimdi kendileri vazgeçmiş gibi gözüküyor ve onu da biz bir zafer gibi görüyoruz. Yani bir tuhaf bir durum böyle bir şey. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki yani herkesin anlaması gereken bir nokta var. Bakın Amerikalılar Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskılarını arttırdılar. Dün Türkiye Odalar Birliği'ne geldi Amerikan yetkilileri ve orada bu konuda iş adamlarına bilgi verdiler. Bakın bu da çok garip bir iş. Yani Türkiye açık ve net bir şekilde biz Rusya'ya yaptırımları tanımıyoruz dedi. Fakat buna rağmen Amerikalılar geliyor, senin yarı resmi bir kurumun olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Rusya'ya yaptırımlar konusunda iş adamlarını uyarıyor. Yani senin nasıl deldiğini biz bir takım bilgiler aldık içeriden. O da şu, yani sen nasıl deliyorsun, ne yapıyorsun, hangi cezalara muhatap olursun falan diye. Yani Türk iş adamlarını Rusya ile iş yapmama konusunda tehdit ediyorlar. Yani bunun başka bir izahı yok. Şimdi böyle bir şeye Türkiye'nin izin vermesi de bir tuhaf. Yani Amerikalılar gelip, ya burası Amerika'nın eyaleti mi ki Amerikalılar geliyor Hazine Bakanlığı'ndan bu yaptırımları denetleyecek kurumun yetkilileri Türk iş adamlarına gelip bir anlamda talimatlar veriyor, tehditler savuruyor. İşte Rusya ile iş yaparsanız sizi şu cezalara görürsünüz, bunları yaparsınız diye bir takım şeyler yapıyorlar. Yani bu bugüne kadar çok sık rastlanmış bir olay değil. İran'a ambargolar sırasında da benzer hamleler yapmışlardı. Şimdi Rusya'ya karşı Rusya yaptırımların delinmemesi konusunda da bir takım girişimleri var. Ancak yani Türkiye devletinin buna karşı bir tavır alması gerekiyor. O noktaya gelinmiş vaziyette. Sorun evet yaptırımlardan ziyade yani yaptırımları denetlemekten ziyade çok daha vahim bir noktada Türkiye'nin egemenliğine müdahale anlamına gelecek bir davranış içerisinde. Evet, bugünkü asıl konumuz maden kazasıydı. Evet, maden kazasıydı. Buna geçeceğiz. Maden Mühendisleri Odası Başkanı biraz sonra yayınımızda olacak. Buna geçmeden önce biz hemen bir size bir müzik dinletelim. O da madencilerle ilgili bir müzik. Selda Bağcan'ın bir parçası. Ondan hemen sonra Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ayhan Yüksel'e sorularımızı yönelteceğiz. Ve Amasya'da yaşanan kazanın, 41 işçinin yaşamına mal olan kazanın ayrıntılarını konuşmaya başlayacağız.
Umutsuz bir sonbahar günüydü çocukları uyurken çıktılar. Sokaklarına üzülmeze gidiyorlardı. Kır düşmüştü kemikten şakaklarına. Diverekli kazmacı Ali Çakır, ömrü kahır, çehresi bakır, elleri nasır, yatağı asır. Yanında tırnaklarını maden ocaklarında kazma etmiş Hakkı Kaya, sevgili topraklarda yürüyorlar yaya. Onlara deniz kaya, yer kaya, gök kaya, son sigaralarını bir lamba gibi yaktılar. ağacı altına etraf ıssızdı, toprak susuzdu. En dertli olanı çay cumalı Ali Uslu'ydu. Giderim ben de, ben de bir aruzum kaldı. Sen de türküsünü söylediler. Hep birlikte yürüdüler. El ele gidiyorlardı cennet bahçelerine. Her yıl şehit düşen kömür işçilerine kavuşmak inancı içinde. Dilaver kömür ocağına geldiler. Hakkı dedi Ali, satılmış dedi Hakkı. Önleri toz dumandı, dardı karanlıktı. Sarsıldı topraklar, kömür oğlu canavar. Bağırdı kardeşim, dayanam yandım. Derdiler el ele, gönüller gönüle. Sonra sarıldılar kömürün ateşine, kibrit oldular.
Evet, Türkiye Taş Kömürü'nün Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama ve 41 madencinin ölümü. Maden kazaları kader mi yoksa ihmalden mi kaynaklanıyor? Önlenebilir mi? Bu konuyu konuşacağız. Konunun uzmanı Maden Mühendisler Odası Başkanı Sayın Ayhan Yüksel. Ayhan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Biraz önce Selda Bağcan'ın madenciler için bestelenmiş parçasını da dinledik. Demek ki yani bu eski bir parça. Madenlerde bu kazalar pek eksik olmuyor ne yazık ki ülkemizde. Yani bu durumu nasıl izah edeceğiz? Amasra'da yaşanan ve 41 madencinin ölümüne yol açan kaza nedir? Yani son durumu bize bir anlatabilir misiniz?
Ya şöyle, bu kazaların hem teknik nedenleri var hem de siyasi nedenleri var. Rahatlıkla diyebiliriz. Siyasi nedenlerini ele alacak olursak, yani son 40 yılda ülkede uygulanan neoliberal politikaların sonucu olan özelleştirmeler, kaşeronlaştırma, esnekleşme, kuralsızlaşma ve denetimsizleşme başlıklarının...
Ayhan Bey, kulaklığı çıkarabilir misiniz? Sesiniz tamam. Daha net gelebilir.
Şimdi uygun mu?
Biraz daha iyi sanki.
İşte bu beş başlığı...
İsterseniz şöyle, önce teknik yanını konuşalım. Daha sonra bu özelleştirme boyutunu soracağım zaten.
Olur, tabii ki. Şimdi... Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere burada bir kırıcı patlaması meydana geldi. Kırıcı patlaması önlenebilir mi? Burada bir ihmal var mıdır? Evet, önlenebilir kazalardır. Patlama olduysa da bir ihmal vardır. Şimdi kırıcı patlaması nasıl meydana gelir? Halkımız aslında günlerdir yapılan yayınları öğrendi. Kömürün bünyesinde bulunan metan gazının madendeki ortama yayılması ve %4'e ulaşmasından sonra %14'e ulaşan %4-14 arasındaki herhangi bir konsantrasyon oranında oksijen ve ateşle birleşmesi sonucu patlama gerçekleşir. Madencilik bilim tekniği metan gazının maden ortamına yayılmasını engelleyecek bilgi birikimine ve teknolojiye sahip midir derseniz sahibiz.
Ayhan Bey, kulaklığı çıkardınız mı?
Çıkardım ama o zaman ben size duyamıyorum.
Bilgisayardan evet. Çıkarmanız lazım, bilgisayardan.
Öyle mi? Pardon. Şimdi nasıl? Tamam o zaman, sorun yok. Kusura bakmayın.
Rica ederim.
Dediğim gibi...
Biraz daha iyi.
Madencilik bilim tekniği metan gazının ocak havasına karışmasını önleyecek bilgi birikimine ve teknolojiye sahip. Bu nedenle burada bir metanın yeterli konsantrasyona ulaşması bu işin takibinde, tertibinde, organizasyonunda bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu sorunun tespiti de yapılacak soruşturmalarda, incelemelerde ortaya çıkaracak. İkinci nedeni de ateş kaynağı. ateş kaynağı içinde uluslararası standartlardan, normlardan iş ekipmanları üretilmiştir. Bunlar kullanıldığında, bunlar ilk etapta sadece ilk alımında değil, bunun sürekliliğinin de sağlanması gerekiyor. Bu iş ekipmanlarının ateş mevzuatına, ekspert özelliklerine sürekli olarak koruyucu olması gerekiyor. Bu iki kaynak aynı anda oluştuysa iş yerinde, maden ocağında bu facia meydana gelmiş demektir. Bilim ve teknikini önleyebilecek bilgi birikimine ve teknolojiye donanıma da sahipse, çünkü iş yerinde sahip olduğunu da biliyoruz ama nedenleri araştırılmalı, patlama meydana geldiyse burada bir ihmal vardır da diyoruz.
Peki bu dinamit patlatıldı, ondan sonra oldu gibi iddialar var. Bunlar doğru mu? Gerçi madenlerde dinamit kullanılıyor. Bununla ilgili ben araştırırken 250 sayfalık bir yönetmelik de gördüm. Öyle bir olay var mı? Bundan kaynaklanmış olabilir mi?
Yani şimdi ocaklarda dinamit kullanılır. Üretimin ihtiyacıdır. Üretimin belli aşamalarında kullanılır. Bunlar için kullanılacak patlayıcı maddelerinde dinamitli, kapsüllü, bu yeraltı kömür ocağında krizli ocaklardaki özelliklere sahip olması gerekir. Bu incelemeden sonra çıkacak ortaya ateş kaynağı. Yani patlamanın etkisiyle ilgili olabilir. Patlatma sonrası metan gazının ortama degaz yapmasıyla veya başka bir kaynakla buluşmasıyla da olabilir. Bu yapılacak incelemeden ortaya çıkacak. Yani kesin olmamakla birlikte patlayıcı madde kullanımı da burada faktör olma ihtimali yüksektir. Çünkü bundan önceki, yani ateşleyen kaynak olmasa bile öncesinde ateşleme yapılmıştır. Ya ateşlemeden kaynaklı olmuştur ya da ateşleme sonucu ortaya çıkan gazın başka bir alanda ateşle buluşması sonucu da meydana gelmiş olabilir. Dediğim gibi incelemelerden sonra ortaya çıkarılacaktır. İhtimal dahilindedir.
Peki şeyi sorayım, Sayıştay raporu çok konuşuldu. Hatta işte önceden uyardı, 2019 raporu özellikle gündeme getiriliyor. O raporda diyor ki 300 metre aşağısında diyor önlem alınması gerekir. İşte bazı tedbirler sıralanıyor. Bu raporu incelediniz mi?
Evet, inceledik. Önümde şu anda. Yani Sayıştay denetimleri biliyorsunuz ekibin içerisinde maden mühendisi meslektaşlarımız da bulunuyor. Maden mühendisi meslektaşlarımız orada yaptığı incelemede buna ilişki raporda belirtilen riskleri tespit etmişler. Burada kamuoyu şöyle bir şey yanlış anlıyor. Sanki eksi 300 metrenin altında o seviyelerde madencilik yapılmazmış gibi bir algı oluşuyor ama yapılır. Ama evet. Zaten Sayıştay raporu da şunu söylüyor orada. Buralara indiniz, bu seviyelere, bu derinliklere ulaştınız. Artık riskler artıyor. Aslında TTK kurumu bu konuda yönergelerde yayınlamış. Buna uygun çalışın, buna uygun çalışmıyorsunuz diye eleştiride bulunmuş. Kurumun burada hem kendi yayınladığı yönergelere hem de ulusal iş sağlığı güvenliği mevzuatına uygun çalışması gerekiyordu. Muhtemelen Sayıştay o dönemde çalışma ortamında, çalışma koşullarında bazı uygunsuzluklar görmüşlerdi meslektaşlarımız ve bunu da uyarı olarak raporlarına yazmışlar.
Peki yani onlar 2019 raporu galiba düzeltilmiş olamaz mı? Mesela 2022'deyiz. Bu uyarılar, Sayıştay'ın yaptığı uyarılarda bir düzeltme olmamış mı hiç? Onlara bakabildiniz mi?
Bunun için işte inceleme yapmak gerekiyor. Yani akabinde 2020'de raporlarını göremedik de.
Evet.
Yani sadece hani şimdi madenler sürekli değişkenlik gösterir. Hani bu eğer ki Sayıştay'ın gördüğü orada gelenek haline dönüşmüş demek devam ediyorsa daha vahim durumda. Hatta Sayıştay'ın evet. Aynı raporunda sadece...
Ayhan Bey, seste bir sıkıntı oluyor. Çevrenizden de araçlar gelip geçiyor galiba. Şimdi hemen telefona döneceğiz. Bir kısa bir ara verelim isterseniz.
Tamam, oldu. Teşekkürler.
Evet, bu madendeki kaza, Amasya'daki kazayla ilgili bir sürü işte tartışma var. İddialar var. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Bu tür kazalardan sonra çok sayıda işte bir takım iddialar gündeme geliyor. Bunlarla ilgili Bazen sapla saman karışıyor. İşin ne kadarı doğru ne kadarı yanlış. Uzman olanlar konuşuyor, olmayanlar konuşuyor. Televizyona çıkıp işte bir taraftan sürekli efendim uygulamadaki yöneticileri suçlayanlar oluyor. Bir taraftan tam tersi açıklamalar yapılıyor. Yani bunları konunun uzmanlarıyla konuşmak lazım. Ayhan Bey de Türkiye Maden Mühendisleri Odası Başkanı ve konunun uzmanı. Bu olaylardan sonra da kendileri baştan sona incelemelerde bulundular. Ve en yetkili isim şu anda. Ancak tekrar bağlandı galiba Ayhan Bey.
Evet, iyi yayınlar.
Sesiniz şimdi daha rahat geldi. Demek ki orada bir sorun var. Evet, şimdi Sayıştay'ın raporunu konuşuyorduk. Bu raporda ki uyarılar ne kadar yerine geldi, ne kadar gelmedi. Yani kafalarda bu karıştı. Gazetelerin dünkü manşetlerini, bugünkü konuyla ilgili haberlerini gördüğümüz zaman herkes bir ihmalden söz ediyor. Yani sizce ne kadar burada ihmal ön plandadır?
Yani konuşmamın başında da söyledim. Bu olay gerçekleşmişse
evet.
İki konuda. Birincisi metan gazının konsantrasyonunun patlama seviyesine ulaşmış olması bir ihmaldir. Bunun doğru yönetilmesi gerekirdi bu sürecin.
Evet.
Tabii bunlar gaz izleme sonuçlarına ulaştıktan sonra tespit edilecek şey. Acaba gaz izleme sistemi ne ölçtü, ne kadar ölçtü, bu süreçte müdahale edildi mi, edilmedi mi? Bu yapılacak araştırmadan sonra belli olacak. Ama dediğim gibi bu bazen hukukta kaçınılmazdı diye bilirkişi raporları çıkar.
Evet.
Metan gazının ortam konsantrasyonuna, patlayıcı konsantrasyonuna ulaşmasını bir kaçınılmazlık olarak değerlendirmiyoruz. Hatta bazen ani degaj dediğimiz ani gaz boşalmaları olur. O zaman çok yükselir aniden. Onun da önceden tespit edilmesi gerekir. Yani kendi degaja izin vermemek gerekir. Kontrol sondajları yapılarak degaj zonları tespit edilir. Akabinde degaj zonu tespit edildiğinde oradaki gazın drenaj sondajlarıyla ocak havasına yavaş yavaş girişi sağlanarak patlama konsantrasyonuna ulaşmaması sağlanır. Bunlar iş güvenliği mevzuatında kurumun kendi iş güvenliğine ilişkin yönergelerinde bellidir. Ne yapılacağı bellidir.
Evet.
Muhtemelen ya ekipmanlarda bir uygunsuzluk vardı, ya havalandırma sisteminde bir uygunsuzluk vardı, ya kontrol sondajları yapılmıyordu, ya gaz izleme sisteminde başka bazı sorunlar vardı. Bunların hepsi ocak planı, havalandırma planı, tertip planı, ondan sonra gaz izleme sonuçları, kontrol ve degaj sondajlarının kayıtları, talihsiye kurtarma faaliyetlerinin raporu ve otopsi raporlarının hepsinin birlikte incelenmesiyle tespit edilecek bir durumdur.
Şimdi efendim ben yetkililerle görüşmeye çalışmıştım dün. Onlar biz dediler gaz değerlerine baktık. Öyle çok bariz bir yükselme görmedik demişlerdi. Ancak bugün bir iddia gündeme geldi. Patlamanın olduğu gün bu gaz seviyesinin, metan gazı seviyesinin 1.89'a kadar yükseldiği tespit edilmiş. Bu arada bir iddia daha var. Onu da size geldi mi o iddia bilmiyorum.
Yani
evet, pardon.
Geldi, başka iddia da geldi. Hatta bu 1.89'dan sonra aniden daha da yükseldi ve çok kısa süre sonra da patladığına dair iddialar da geldi. Eğer böyle bir şey, dedim ya, gaz izleme sisteminin sonuçları değerlendirildiğinde toplam olarak sadece bir anda 1.89, peki öncesine sonrasına bunun, yani onu görmek lazım. 1.89'da metan hafifçe parlar, yanar. Hadi
evet.
Patlamaya sebep olmaz. Ama patlamaya sebep olduğuna göre bu 4'ü geçmiş demektir.
Evet.
Ama 4'ten sonra her an patlayabilir. Hangi seviyede patladığını da bilmiyoruz. Zaten gaz sensörleri 5'ten sonrası da göstermez. Yani çünkü
evet.
5'e ulaştığında ocakta çalışma olmayacağı için
evet.
Önemli değildir derler. Hani burada terk edilir. Zaten 2'de terk edilir ocak. %2'de.
Evet.
1.89 var ama tamam, en yüksek 1.89 mu? Sonrasında ne olmuş? O düşmüş mü? Şimdi 1.89'da patlamaz. Bu kimyasal bir tepkimedir, formüldür.
Evet.
Yani bunu söylüyorlar ama gaz izleme verilerinin daha da detaylı incelenmesi gerekiyor.
Böyle bir de
bir tane evet. anlık veriyle olmaz o iş.
Evet. Bir tane daha iddia var yine bugün. Tabii biz konuya biraz yabancıyız. Yani biz yanlış ifadeler kullanabiliriz. Onun için sizin uzmanlığınıza güvenerek bunu soruyorum. Kazadan kısa süre öncesinde kapsayan yaklaşık 15 dakikalık bilgi akışı bu şeyde takip ekranında, gaz takip ekranında kesinti olduğuna ilişkin bir bilgi piyasaya düştü. Böyle bir şey olabilir mi?
Yani hani kesinti, elektrik kesintisi arızası olduysa ki bunun da olmaması gerekir.
Evet.
Yani bunların dediğim gibi araştırılması lazım. Hani bu bilgilerin kaynağı nedir bilmiyorum ama sonuçta şu var. Yani her şey olabilir. Bir şey deniyorum ama bu normal sonuçta o sistem kendisinin ne zaman kesildiğini o iş içine herkes müdahale edemez. Herkesin kullanım şifresi vardır.
Evet.
Ki müdahale edilip edilmediği de tespit edilir orada. Yani o sistemler kendini öyle denetleyen sistemlerdir. Öyle televizyon yayını kesildi gibi olmaz. Hani ne zaman kesildi, nasıl kesildi, arızadan dolayı mı kesildi, birisi mi kesti? Hani bu verilerin evet. hepsinin o gaz izleme sisteminin kayıtları incelendiğinde ortaya çıkacak.
Evet, çünkü yani yavaş yavaş bazı bilgiler düşüyor. Tabii spekülasyon olabilir, başka şey olabilir. Veya olayı bilmeyen birisinin bir iddiası olabilir. Bütün bunları tabii hesaba katıyoruz. O nedenle de ne yazık ki bizde bir bilgi kirliliği çok bu tür kazalardan sonra çok yaygınlaşıyor. Ama bir gerçek var. Bir patlama oldu. 41 madenci işçimiz yaşamını kaybetti. Evet. Yani bunun soruşturması, yapılması ve gerçeğin açığa çıkarılması gerekiyor. Efendim iş güvenliği uzmanlarıyla görüştüğümüzde şöyle bir şey söylediler. O konuda ne dersiniz? Yani mesela televizyonlar kazadan kurtulanlardan bazılarına mikrofon uzattı. Bazı işte gazeteciler. Ya bunlar dediler sağlıklı olmaz. Kaza geçirmiş bir işçi, madende kaza geçirmiş bir işçi 3,5 ay kendine gelemez. Çok ciddi bir travma geçirir. Yani kolay bir şey değildir. Büyük bir şoktur o. Hatta kaza geçen bölgede işçiler 61 gün zorunlu olarak izine tabi tutulur. Yani zorunlu izin verilir. Bu nedenle kazadan hemen kurtulanların ifadelerini belki baz almamak lazım diye. Sizce böyle bir şey var mıdır?
Yani şimdi 61 gün izin diye bir şey yok da ama şey travma geçirdikleri doğrudur. Yani
evet.
kazalardan sonra biz de kendi meslek alanımız olduğu için yaptığımız görüşmeler oldu. Yani birkaç gün sonra görüştüğümüz insanlar bile o travmaları yaşıyorlardı hala.
Evet.
Bu doğrudur. Yani bu zaten bu ifadelerin bir de şöyle uzman gözetiminde alınması gerekir.
Evet. evet.
Yani o uzmanın o ifadeyi bir süzgeçten geçirmesi gerekir. Soruyu sorarken nasıl oldu? Yani orada medyaya yapılan açıklamalardan bazılarından sonuç çıkarılabilir, bazılarından çıkarılamayabilir. Mesela biz hatırlarsanız trafo patlaması diye bu söylendi, açıklandı.
Evet.
Biz bunu yolda giderken yine bir işçi röportajından öğrendik. Yüksek bir basınç oldu dedi. Zaten sonra yaralı kurtulanlardan bir tanesi de hastanede basınç beni 20-25 metre fırlattı dedi.
Evet.
Biz şunu biliyoruz ki trafo patlaması sonucunda basınç oluşmaz.
Evet.
Trafo
evet.
da bir şey elektrik sistemidir. Yani parlar patlar ama öyle ocağa tahrip edecek bir basınç oluşturmaz. Elektrik şeyidir o arızası. Yani evde sigortalar atar ya.
Tabii tabii evet.
Voltaj vardır. Onun gibi bir patlamadır. İçeride şok var ise, basınç var ise bu kriz patlamasıdır dedik. Bu açıklamaları biz resmi makamlardan önce yaptık hatırlarsanız.
Evet.
Daha sonra bizim bu açıklamalarımız üzerine olay kriz patlaması diye düzeltildi zaten.
Evet, zaten geri çekti. Bir devlet kurumu evet. yaptı o açıklamayı da sonra. Onlar evet. geri çektiler.
Evet, AFAD yapmıştı.
Evet.
AFAD geri çekti.
Evet.
Sonra efendim, Sayın Bakan açıkladı.
Evet. Diye. İşçilerle konuştuk. Yani kazadan kurtulan işçilerle değil de orada diğer vardiyer vardiyedeki işçilerle. Onlar sık sık şu konuyu gündeme getirdiler. Ya 10 kişinin işini 3 kişi yapıyor. Bu şikayet çok yaygın bir şekilde dile getirildi. Ne dersiniz? Doğru mudur bu?
Evet, yani şöyle, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda uzun yıllardır bir istihdamda daralma var. Yani bu da, biz bunu biraz özelleştirme politikalarına dayalı bir politika olduğunu düşünüyoruz. Yani 2002 yılında kurumda çalışan personel sayısı 15 binlerdeyken şimdi 7 binlerin altına düşmüş durumda.
Evet.
Ve bu nedenle Sayıştay raporlarına da yansıdığı üzerine hazırlık çalışmaları, tamir tadilat çalışmaları, işte yardımcı işlerin yapılmasında çok aksaklıklar oluyordu ve bu nedenle üretim de çok düşük. Aslında bazı yayın organlarında üretim zorlamasından bahsediliyor.
Evet.
Ama ben şunu söyleyeyim, burada bu işin gereği olarak yeterli istihdam sağlanamadığı için üretim de aksıyordu. Burada üretim, evet, rakamları aslında madencilik verilerine göre kişi başı üretim de genel üretim de düşük. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu biraz istihdam politikalarından kaynaklı. Mesela şimdi orada hemen o sahanın içinde, sahanın belli bir kısmı özel bir sektöre termik santral yapmak üzere yaklaşık 20 yıl önce falan devredildi.
Evet.
Halen de oradan bir kömür çıkmadı. Hani biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Burayı küçüldük. Ondan sonra işçileri de hatta diğer müesseselere kaydırarak burayı tamamen özelleştirilecek diye planlandığını düşünüyorduk. Yani kendi mesleğimiz açısından baktığımızda. Çünkü Zonguldak'ta özelleştirme politikalarını yaşama sokmak çok kolay değil.
Evet.
Bir kent olduğu için özelleştirmeye karşılar. Bunun böyle yapılacağını düşünüyorduk. Bu işletmede zaten bu hem burada var hem diğer işletmelerde de var. Yani belki kurum yetkililerine sorsanız biz mekanizasyona geçiyoruz. Bu nedenle yani teknolojiyi yükseltiyoruz. Bu nedenle istihdam azalıyor diyebilirler ama orada teknolojik yatırımlar üretim alanlarında var. Diğer alanlarda çok teknolojik yatırımlar yok.
Evet.
Hazırlık işleri dediğimiz, tamir tarama işleri dediğimiz yardımcı işler orada eleman yetersizliğinde aksıyor. Bu doğru. Bu işlem demesine gerek yok. Biz bunu orada 29-30 Eylül tarihlerinde Kömür Kongresi yaptık. Orada açılış konuşmalarımızda da söyledik buna.
Evet. Yani bu da kazalara davetiye çıkarıyor o zaman.
Tabii bir iş gereği gibi yapılmazsa,
evet,
yani iş sadece asli unsurlarıyla yapılmaz. Onun yardımcı unsurları da vardır. Arkada destek birimleri de vardır.
Evet.
Bir bütün halinde iyi bir organizasyonla götürülmesi lazım.
Evet.
Kazaya da davetiye çıkarır. Ekonomik zarara da davetiye çıkartır.
Evet. Efendim hatırlarsınız bu TTK özelleştirilin kampanyasının rüzgarının çok estiği dönemler oldu. O dönemlerde işte bazı iş adamları televizyonda her gün bunun propagandasını yapıyorlardı. Zonguldak'ta maden çıkarmayalım, somon yetiştirelim diye. Ama bütün dünyanın enerjinin, taş kömürünün ne kadar önemli olduğu şu günlerde herhalde daha iyi anlaşılmıştır.
Evet, öyle oldu. Biz o zaman da karşı çıktık.
Evet.
Hatta onların da Zonguldak'ta somon çiftliği kuranlar da battılar. Yani
evet,
o iş adamlarını dinleyen bazı yatırımcılar oldu o tarihlerde.
Evet.
Somon çiftliği kurdular. Bu iş oluyormuş. Yani bu meşhur iş insanı söyledi, biz de yapalım deyip bazı yatırımcılar yaptılar, battılar. Yani şu anda hiç somon çiftliği göremezsiniz Zonguldak'ta. Şimdi bakın, şimdi enerjideki önemine bakın, yanlış politikalara bakın.
Evet.
Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir enerji krizi oluştu. Avrupa bile anladı. Yani enerji arz güvenliği için kendi yerli kaynaklarımızın asla göz ardı edilmemesi gerektiğini, Avrupa bile şimdi kömüre,
evet,
dönüyor. Ama Zonguldak'ta ya da Türkiye'de bunu diyebilirim, bu enerji arz güvenliğinde o kadar sorun var ki Zonguldak'ın Çatalazı ilçesinde özel sektör ithal kömüre dayalı bir santral kurmuş durumda.
Yani Zonguldak'ta kuruyor üstelik de bunu yani.
Evet, üstelik Zonguldak'ta kuruyor ve Zonguldak'tan bir gram da kömür almıyorlar, doğru dürüst. Karabük, evet, Demir Çelik Fabrikası oraya Zonguldak'ta kömür olduğu için kurulmuştur. Karabük Demir Çelik Fabrikası da Zonguldak'tan kömür almıyor. Bugün taş kömürünün fiyatı $270'lardan 440-460 dolarlara çıktı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle.
Evet.
Hala almıyorlar. Yani işin kötüsü şunu söyleyeceğim. Geçen o bizim kömür kongresindeki panelde bir arkadaşımız söyledi. Konunun uzmanı. Zonguldak'taki enerji üretiminde TTK'nın payı %0.5'e düşmüş durumda.
Evet.
Yani düşünün, orası kurulduğunda Çatalazı Termik Santrali oranın demir çelik de değerlendirilemeyecek kömürlerini değerlendirmek üzere kurulmuş. Orası da özelleştirildi.
Evet.
Orada bir ithal kömüre dayalı bir santral kuruldu özel sektör tarafından. Yani Türkiye'nin kömürünü kullanmıyoruz. 400 dolarlık kömür alıyoruz. Kendi dolar kömürümüze 200 dolar, 300 dolar ödemiyoruz.
Evet.
Yani böyle bir yanlış politikayla yürüyoruz ne yazık ki. İşte dünya bu krizleri yaşıyor. Avrupa bu krizleri kendi ekonomik gücü sebebiyle belki aşabilecek durumda ama bizim işte enerjiye dayalı bir ticaret açığımızın hangi rakamlara ulaştığını ekonomistler her gün söylüyorlar.
Evet. Madencilikte evet. Daha önce kamunun payı %80'ler seviyesindeydi. Şu anda galiba %8'ler seviyesine düştü.
Değil mi? O civar. Evet. Evet. Biz onu söylüyoruz.
Evet. Efendim çok az bir süremiz kaldı. 2 dakika. Siz de galiba buradan başka bir yere gideceksiniz. Onun için de hızlıca bitirelim istedik. Bu kazalar olmaması için şöyle 2 dakikada ne yapılması gerektiğini bir özetleyebilir misiniz?
Bakın öncelikle şunu söylüyorum. Yani bilim ve tekniğin önüne kaza ve fıtrat anlayışı geçtiği sürece bu kazalar Türkiye'de yaşanmaya devam eder.
Evet.
Yani Türkiye'de sadece bilim ve tekniği uygulayarak da bu işler çözülmez. Bu iş siyasi iktidarların siyasi ve ekonomik tercihleri de bunun göstergesidir. Bugün neoliberal politikaların Türkiye'de uygulanması sonucunda biraz önce de aktardım.
Evet.
Özelleştirme, taşeronlaştırma, esnekleşme, kuralsızlaşma ve denetimsizleşme olduğu sürece çalışma barışı emekten yana değil de sermayeden yana tercih edildiği sürece bu iş güvenliği ihmal edilebilir bir durumda demektir. Ayrıca ne yazık ki Türkiye'nin hani şunu da biliyoruz, bir sermaye birikim eksikliği var. Bu nedenle teknolojik yatırımlar yapmakta zorluk çekiyorlar. Ama kamuda bunun böyle bir sorun olmaması gerekiyor. Yani mühendislik bilim ve tekniğine uyulduğu sürece, bunun gerekleri yapıldığı sürece, işletmecilik mühendislik bilim ve tekniğine göre yapıldığı sürece zaten bilim belli, dünyanın her yerinde geçerli, teknoloji aynı, işte Avrupa'da kazalar düşük ama bizde yüksek. Orada bunların hepsi sağlanmış durumda. Bizde sadece mevzuata 3-5 yeni madde yazmakla bu işler düzelmiyor. Ben bugün biraz önce 2010'daki meclis Karadon kazasından sonraki meclis araştırma raporunu inceledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun önergelerinden neredeyse %90-95'i yapılmamış. Evet. Oradaki önermelerden bazıları Soma'dan sonra devreye konmuş. Yani bunun için Soma'yı yaşamamıza gerek yoktu. Biz diyoruz ki üniversiteler, sendikalar, meslek odaları, sektör temsilcileri ve devlet otursun. Bu işi hem yukarıda siyasetten başlayıp aşağıda bilim ve tekniğe kadar bir çözüm önerisi üretsin diyoruz. Katılımcı bir anlayışla bunlar çözülür. Dünyanın her yerinde nasıl çözüldüyse bizde de çözülür.
Evet. Başkan çok teşekkürler. Programımızın da sonuna geldik. Siz de yeni bir yayına herhalde çıkacaksınız. Uğurlayalım. Uğurlarken de Soma'da yaşanan madenden sonra beslenmiş yine bir türkü var. Onu dinleyelim. Bu sayede de hem Soma'da yaşamını kaybeden madencilerimizi hem de son Amasra'da yaşamını kaybeden madencilerimizi bir kez daha analım. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Ve bir daha böyle bir kazalar yaşanmaması, böyle konuları tartışmamak dileğiyle programımızı bitirelim.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepimizin başına sağlık.
Sağ olun.
Salı çarşambaya bağlayamıyor gece, konuşuyor birileri, anlamıyorum nece. Beni düşünüyorsun, elinden gelmiyor bir şey. galiba bana her saat gece konuşuyor birileri anlamıyorum nece bir gürültü duyuldu bu gece beni boş ver beni boş ver bu kez büyük adamların yanında küçük adım beni boş ver beni boş ver bu kez uyusunlar uyandırma çocukları yerin altındayım bulamıyorlar iki çocuğum var büyümüyorlar yerin altındayım bulamıyorlar iki çocuğum boş ver, beni boş ver bu kez büyük adamların yanında küçük adım. Beni boş ver, beni boş ver bu kez uyusunlar, uyandırma çocukları. Yerin altındayım, bulamıyorlar iki çocuğu. Yanında küçük adım beni boş ver beni boş ver bu kez uyusunlar uyandırma çocukları
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.